Ayrım 14, sayfa 124. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Nicole arkasını döndü de burnunu çekti ve koluyla gözlerini sildi. Diğer eli ise koruyucu bir şekilde karnına indi. Kay'in kalbi tekledi. Hamile misin diye sordu endişesini sözlerine dökerek. Nicole başını salladı. Neredeyse 4 aylık. O biliyor mu? Yeni bir gözyaşı yanağından aşağı yuvarlandı ama parmaklarıyla sildi. Umurunda değil. Nicole'un durumundaki bir kadın nereye gidebilirdi ki? San Francisco'da olsalardı onu şiddete maruz kalan kadınların kaçmasına ve kendileri ve çocukları için yeni bir hayat kurmalarına yardım eden kurumlardan birine gönderebilirdi. Ama burada Mount Chester'da kendisi dahil 3824 nüfusa sahip bir yerde nereye gidebilirdi? Kocasıyla geçirdiği her an ölümcül olabilirdi. Söyle bana, Şerif'in ofisinde kiminle konuştun? Nicole pencereden dışarı baktı, endişeliydi. Her ses onu bir açıklıkta otlarken avlanmayı bekleyen bir geyik gibi ürkütüyordu. Önce bir mektup yazıp kendim götürdüm, kapalı bir zarf içinde resepsiyona bıraktım. Şerif Logan'ın kendisine yazılmıştı. Bir titreme onu sarstı ve nefesini tuttu. Sanırım 1 yıl önceydi diye ekledi. Sanki o da dayanılmaz derecede soğumuş gibi ince kollarını vücuduna dolayarak. O öğleden sonra Herb geri döndüğünde mektup yanındaydı. Kendi gözyaşlarıyla boğuldu. Hayal bile edemezsin diye mırıldandı. Hastanede kırık kaburgaları açıklamak için bodrum merdivenlerinden düştüğümü iddia etti diye ekledi. Süveterinin kolunu sıyırıp Kay'e kolundaki uzun yara izini göstererek. Kay dinledi. Diğer kişinin kim olduğunu, Nicole'i kocasına ispiyonlayanın kim olduğunu belirlemesine yardımcı olabilecek tüm ayrıntıları dikkatlice toplayarak dinledi. Bir gün gelecekti, çok yakında. O sefil piçi seve seve kelepçeleyecekti. Bu beni bir süre sessiz tuttu diye devam etti. Sesi yorgun, bitkin geliyordu. Her bir kelime canını yakıyordu. Hastanelik olmam onu biraz korkuttu ve bir süre iyi davrandı. Bir an için durakladı. Defalarca özür diledi. Bana her zaman beni sevdiğini söyledi ve ben de ona inandım. Benim hatamdı. Bir damla gözyaşını daha sildi ve Kay'e kısaca baktı. ''Bazen işleri batırırım.'' diye ekledi. Sesi suçlu ve özür diler gibi geliyordu. Kay kesin bir dille, ''Kimse bunu hak edecek kadar kötü bir şey yapamaz Nicole.'' dedi. ''Hiçbir insan ne yaparsa yapsın böyle bir muameleyi hak etmez.'' Kadın işaret tırnağını ısırarak uzaklara baktı. Ama sonra yine kötüye gitti ve postayla Şerif'e bir mektup gönderdim diye devam etti. Sesi karışık duygularla doluydu. Birkaç gün sonra o mektubu elinde tutarak geri geldi ve mesleki itibarını yok ettiğim için beni cezalandırdı. Ben, bilirsin, o haklıydı ama daha fazla dayanamıyordum. Kay cevap veremeden yoldan bir araba geçti ve Nicole telaş içinde yerinden fırlayarak dışarı bakmak için pencereye koştu. ''Benim için bir şey yapabilir misin?'' diye sordu Kay. Nicole başıyla onayladı, gözleri irileşmiş, göz bebekleri büyümüştü. ''Benimle burada kanepede otur, gözlerini kapat ve kendini 1 yıl önceki o hastane yatağında gör.'' Yavaşça tereddütle hareket ederek söyleneni yaptı. Kay uzanarak elini kendi ellerinin arasına aldı. Şimdi o zamanki Nicole'e ne diyeceğini hayal et. Her yeri kanayan ve acıyan, kaburgaları kırıldığı için nefes alamayan Nicole. Yüzü buruştu ve inledi. Tüm benliğini sarsan, ağır hıçkırıklarla biten gırtlaktan derin bir çığlık attı. Konuşacak kadar sakinleştiğinde fısıldadı. Sözleri bitkin bir nefesle devam etti. Ona şöyle söylerdim, dayanmaya çalış, hayatta kalacaksın, bir gün özgür olacaksın. Kay donmuş parmaklarını sıktı, aynen öyle, hayatının kontrolünü eline almaya hazır mısın? Nicole ağzını aralayarak ona baktı. Ben yapamam, beni öldürür. Bu konuyu Şerif'le hiç yüz yüze görüştün mü diye sordu Kay nefesini tutarak ve amirinin karakolun pislikleri arasında olmadığını umarak. Asla cesaret edemedim. Herb her zaman Şerif dahil herkesle içki içer ve o herkesle iyi arkadaştır. Bu yüzden FBI ile temasa geçtim. Başka kimi arayacağımı bilemedim. Bir hüzün dalgası onu yine sarstı. Öğrenirse beni öldürür ve öldürecek değil mi? Kay ayağa kalktı ve koluna kadının ince omuzlarına doladı. Bir noktada öğrenecek ama öğrendiğinde kelepçeli olacak ve bu konuda hiçbir şey yapamayacak. Nicole titreyerek geri çekildi. Tanıklık edemem. Lütfen beni zorlamayın. Birkaç yıl içine çıkacak ve sonra benim için geri gelecek. Beni öldürecek, yemin ederim öldürecek. Kay tereddüt etti. Gerçekten seçenekleri nelerdi? Nicole tanıklık etmeden yapabileceği çok az şey vardı. Hastane kayıtları için celp çıkarabilir, tacize veya vücudundaki izlere tanık olan diğer insanlardan ifade alabiliriz. O konuştukça Nicole daha çok itiraz etti, başını iki yana salladı ve duvara çarpana kadar geri çekildi. Ya da ona bir anlaşma sunacağız ve o da pazarlık edecek. Bu anlaşmanın bir kısmı seninle bir daha asla konuşmamak, seni veya çocuğunuzu asla aramamak ve asla 100 metre yakınına yaklaşmamak olacak. Kay Nicole'a baktı ve kadına kendisini güvende tutmak için kişisel olarak ne kadar kararlı olduğunu gösterebilmiş olmayı diledi. Sanki yıllar önce annesini babasından koruyormuş gibi hissediyordu. Aynı anda hem intikamcı hem de haklı hissediyordu. Anlaşmayı kabul edecek, bundan eminim. Gülümsedi ve Nicole'un omuzlarının biraz gevşediğini gördü. Başka seçeneği olmayacak. Başka bir araba geçti ve Nicole yine aynı tepkiyi verdi. Pencereye koştu, eli göğsünde nefes nefese aklını kaçırmış gibiydi. Bir pizza dağıtım aracı yavaşladı ve sokağın karşısındaki evin önünde durdu. Bugün benimle gel Nicole. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Seni asla bulamayacağı bir yere. Neresi diye sordu. Böyle bir yer yok. Benim evim diye yanıtladı Kay. Onu hapse gönderip hayatını tekrar toparlayana kadar ihtiyacın olduğu kadar orada kalabilirsin. Ama artık gitmemiz gerekiyor. Nicole seçeneklerini tartarak uzun bir süre ona baktı. Peşimden gelecek diye fısıldadı. Birkaç parça eşyasını toplamaya başlayarak sonra durdu ve Kay'a baktı. Gözleri yeniden doldu. Teşekkürler. Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmadı. Birkaç dakika sonra ellerinde birkaç kıyafet ve banyo malzemesi bulunan bir spor çantasıyla evden ayrıldılar ve hızla Kay'in SUV'una doğru yürüdüler. Sonra 20 dakikalık bir araba yolculuğundan sonra Kay Nicole'u Jacob'la tanıştırdı ve konunun hızlandırılmış bir özetini ona anlattı. Kardeşine gizli tutacağına dair yemin ettirdi ve Jacob korkmuş ve utangaç Nicole'e kendisi ölmeden ona bir zarar gelmesine izin vermeyeceğine dair söz verdi. Bölüm 23 Sabah 4 gün önce. Sonunda ayrıldığında hava aydınlıktı. Güneş ışınları rüzgar ormanı hareketlendirdikçe yapraklarını dökmüş ağaç dallarından süzülüp pencereyi geçerek odaya duvarda dans eden ışık ve gölge titreşimleri gönderiyordu. Yan yattı, kıvrıldı, hala inliyor titriyordu, tüm vücudu ağrıyordu. Yokluğunda öğrendiği gibi eve bir kez daha soğuk çöküyordu. Sanki ışık ve ısıya sahip olmasının tek yolu onun orada olmasıymış gibiydi. Sanki ona ondan hevesle beklemesini, onu canavar olarak değil, bakıcısı olarak görmeyi öğretmek içinmiş gibi. Alacalı güneş ışığında saten çarşaflar parlıyordu, kumaşları mükemmeldi. Toz kaplı mobilyalar ve eskimiş armatürlerle kargaşa içindeki evle çelişiyordu. Kirsten'in gözleri krem rengi çarşafları lekeleyen kan lekeleri üzerinde oyalandı ve o anın hatırası tüm benliğini ürpertti. Yakında döneceğine ve onu serbest bırakacağına söz vermişti. İlk kısma inandı ve yalnızca ikincisinin doğru olmasını umdu. Lütfen gerçek olsun. Ama orada yatıp onun dönmesini beklemeyecekti. O sadece diğer unutulmuş nesnelerin arasında bir yere rafa kaldırdığı, vücuduyla tekrar oynamak isteyene kadar üzerine tozun çökmesine hazır bir mal değildi. Evden kaçmasının nedeni bu değildi. Annesine neler olduğunu anlatmak için bir kez daha hastaneye uğramamasının nedeni bu değildi. Belki bu sefer gitseydi ona inanırdı. Keşke şansını deneseydi ve annesinden karnındaki beyaz tozun izlerini görmesini isteseydi. O zaman ona inanacaktı ve onu alıp üvey babasında kapısının anahtarlarının olmadığı güvenli bir yere taşınacaktı. Daha sıkı kıvrıldı, dizlerine sarıldı ve yüzünü yastığa gömdü. "Ah anne, çok üzgünüm," diye inledi, ağırlaşan gözleri yüklerini serbest bırakırken. Bir süre sonra gözyaşı dökmeyi bıraktı. Ne de olsa sokakta büyümüş bir çocuktu ve o tozlu terk edilmiş cehennemden bir çıkış yolu varsa onu bulacaktı. Önce onun kokusundan kurtulmak istedi. Her ne kadar adamın kullanmasını istediği duş jeli ve lavanta şampuanını kullanmak zorunda kalsa bile hızlı bir duşla bu işi halletti. Saçlarını çabucak kuruttu, sonra at kuyruğu yapıp giyindi. Hapishanesini keşfetmenin, her ayrıntısını yakından öğrenmenin zamanı gelmişti ve kaçamayacaksa bile onu daha katlanılabilir hale getirmenin bir yolunu bulmalıydı. Buzdolabında ve mikrodalgada hala elektrik olduğunu hatırladı. Buzdolabının kapağını açtı ve zayıf ışığını kullanarak birkaç dilim jambonu bir anda yiyip bitirdi. Ardından çaba sarf edip homurdanarak buzdolabını yerinden çıkardı ve kalın tozla kaplı bir zemin parçasını ve boş bir yuvası olan bir elektrik prizini ortaya çıkardı. Buzdolabı fişinin yerini değiştirerek yedek prizi test etti. Motor tekrar devreye girdi. Onu bulduğu gibi üst sokete geri götürdü. Sonra herhangi bir toz veya kir izi bırakmadığından emin olarak buzdolabını yerine geri itti. Gece döndüğünde masa lambalarından birinin fişini çekip buzdolabının yanına götürebilir ve ışığa kavuşabilirdi. Sonra ısıtıcıyı açtı. Tüm rezistansların ısındığını ve kırmızıya döndüğünü görerek mutlu oldu. Sırıtarak sonuna kadar açtı ve birkaç dakika ellerini ısıtıcının üzerinde ovuşturarak kanının yeniden akmaya başladığını hissetti. Ardından odaları tek tek keşfetmeye başladı. İlk durağı az önce ayrıldığı yatak odasıydı. Evdeki en küçük yatak odalarından biriydi. Pencereyi açmaya çalıştı ama açılmadı. İki bölmeli bir dikey pencerede ve alt kanat yukarı kaymalıydı ama hareket etmedi. Üzerinde herhangi bir kilit de yoktu ve parmaklarını çerçevenin tüm uzunluğu boyunca gezdirdiğinde tutabileceği, kilidini açabileceği veya pencereyi açmak için kullanabileceği hiçbir şey görünmüyordu. Sonunda iki yumruğuyla ve daha sonra da camı kıracak hiçbir şey bulamayınca komodinden çektiği lambanın pürüzsüz metal ayağıyla cama vurdu. Bu camı herhangi bir şeyle kırması imkansız görünüyordu. Tırnaklarını cama vurduğunda cam gibi bile gelmiyordu. Acıyla iç çekerek pencereyle uğraşmaktan vazgeçti ve keşfe devam etti. Dolapları açtığında çoğu vücuduna uyan etekler, üstler, gömlekler, kazaklar ve pantolonlar buldu. Yine de hepsi aynı kadına ait değiller gibi görünüyordu, ya da kıza. Giysilerin tarzları çok farklıydı ve kumaşlarının kalitesi ve etiketlerindeki markalar da öyleydi. Ucuzluk mağazasından Neiman Marcus'a yepyeniden yıpranmışa kadar dolapta her türden eşya vardı. Koridordaki küçük dolaptan çıkardığı ayakkabılar bulgularını doğruladı. Ayakkabıların sadece kalite ve aşınma seviyeleri değil, aynı zamanda numaraları da değişiyordu. Mümkün olan tek mantıklı sonuca varmaktan korktu. Kendisine uyan bir çift spor ayakkabı seçti ve onlara uygun çoraplar aramaya başladı. İlk yatak odasındaki büyük şifon yerin çekmecesinde ipekten dantel ve pamuğa, birinci kaliteden en ucuz olana kadar farklı farklı onlarca iç çamaşırı vardı. İki parmağıyla yığından bir külot seçti ve onları dikkatle kokladı. Temizlerdi. Alabildiği tek koku deterjan ve yumuşatıcının kokusuydu. Onları cebine attı. En azından kendi çamaşırlarını yıkayıp kurutana kadar temiz olanlardan giymek için can atıyordu. Alt çekmece, toplar halinde düzgünce eşleştirilmiş bir çorap hazinesini ortaya çıkardı. Bir çift giydi, soğuğu biraz olsun uzak tuttu ve çıplak ayaklarının altındaki soğuk döşeme tahtalarını hissetmediği için minnettardı. Dışarıdan gelen bir ses göğsüne çılgınca çarpmadan önce kalbinin bir an durmasına neden oldu. Bir pencereye koştu ve kontrol etti ama eve gelen kimseyi görmedi. Çatıya konan bir kuş ya da dış cephe kaplamasına sürten bir ağaç dalı olmalıydı. Henüz dönmemişti, hala zamanı vardı. Dikkatli bir şekilde sanki orada birini bulmayı bekliyormuş gibi ana yatak odasının kapısını açtı ve içeri baktı. Kral boy bir yatak, ipek bir yorgan ve boyutlarına göre özenle düzenlenmiş sayısız yastıkla süslenmişti. Davetkar ve şatafaklı gözüküyordu. Yorgana dokundu, sonra parmaklarını birbirine sürterek tinine yapışmış parçacıkları hissetti. Toz. O yatakta yıllardır yatılmamıştı. Başlığın üzerinde çerçeveli bir fotoğrafa, profesyonelce çekilmiş bir portrede düğün günlerindeki bir çift görülüyordu. Adam uzun boylu ve gururluydu. Gülümsemesi cesur ve kendinden emindi. Kadın güzeldi ve ona biraz da kendisini esir alan kişiyi hatırlattı. Aynı gözleri, aynı ağzı ve küçük bir gamzeyle işaretlenmiş aynı inatçı çenesi vardı. O fotoğrafta gençti, 20'lerindeydi. Kirsten'in tutsak tutulduğu ev onun ve kocasının olmalıydı. Onu kaçıranın çocukluk eviydi. Dolabındaki kıyafetler portrede gördüğü figürlere uyuyordu ve yatakta uyuyan iki kişi taşındığından beri kimse tek bir giysiye dokunmamış gibi düzenliydi. Neden bütün giysi dolaplarındaki kıyafetleri geride bırakmışlardı? Kim böyle bir evi zamanda donmuş bir antika gibi tutar ama aynı zamanda çürümesine izin verirdi ki? Ya da çürümesine izin vermiyor muydu? Pencereler yeni ve kırılmazdı ve tüm aydınlatma armatürleri cebinde bulundurdu, uzaktan kumandayla çalıştırılıyordu. Adamın mülkü belirli bir şekilde elinde tutmak için imkanları vardı ve olmasına izin verdiği tüm bozulmalara bilerek izin vermiş ya da yapmış olmalıydı. Bulduğu giysilere, basit pamuklu çarşaflara ve yatakta kırlentlerin olmamasına bakılırsa, üçüncü oda bir oğlan çocuğuna aitmiş gibi görünüyordu. Çocuk raflara konan sayısız başlıktan da anlaşılacağı gibi klasikleri okumaktan zevk alıyordu. Kolej sporlarıyla uğraşıyordu ve 80'lerin rock and roll gruplarının hayranıydı. Ama en önemlisi yatak odası penceresinin aynı derecede kırılmaz olmasıydı. Kapana kısılmıştı. Bunun düşüncesi midesini bulandırdı ve ciğerlerindeki havayı emdi, panik tüm vücudunu sardı. Geleceğin neler getireceğini düşünemiyordu. Bu düşünceyi ve beraberinde gelen soruları zihninden kovdu, derin bir nefes aldı ve buradan kaçamayacağını kabullendi, en azından şimdilik. Pes ederek oturma odasına gitti ve kanepeye kıvrıldı. Şimdi güneş ışığına maruz kalan pencereden dışarıya baktı. Saplantılı bir şekilde tüm bunların ne anlama geldiğini düşünmemeye, keşiflerinin dehşetini zihninden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Ama düşünceleri susturabilmesi artık mümkün değildi. Giysilerini ve ayakkabılarını geride bırakan bir sürü kız neredeydi? Sonra içinde bulunduğu koşulları keskin bir şekilde kavramış olma hissi midesinin çukuruna bir yumruk gibi çarptı. Onu asla bırakmayacaktı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 133.